Ayrım 4. Ser verip sır vermeyen bir yiğit. Nihat Behram. Sayfa 22. Sokaklarda devriyeler geziyor. Yeni komutlar geliyor tümenlerle, köylülerle ilgili. Çifter çifter nöbette fabrika önlerinde polisler. Açlığın, zulmün, karanlığın yanı başında yeni bir yara, ihanetler. Nihat Behram. Yılmadan, yorulmadan dağ başlarında köy köy dolaşıyor, yoksul köylülerle, çobanlarla uzun uzun sohbet ediyordu. Her seferinde ayrı bir heyecanla Çin, Vietnam, Ekim devrimlerini anlatıyor, başka ülkelerin halklarının hayatlarını ve mücadelelerini destansı bir üslupla onlara tanıtıyordu. Köylüler de tıpkı İbo'nun köylüleri dinleyişi gibi İbo'yu can kulağıyla dinliyor ve heyecanlanıyorlardı. Ardından köylüler de kendi hayatlarından ona bir şeyler anlatmak duygusuyla doluyorlardı. İbo, özellikle yaşlılara o bölgenin tarihini, isyanları, derinlerde yatan kökü eskilere dayanan dertleri anlattırır, edindiği bilgileri daha sonra bir not eder, dolaştığı bölgelerle ilgili yazılar yazarken, siyasal çözümler getirirken görüşlerini geçerli ve yaşanır kılardı. Dolaştığı bölgelerde, ilişkide olduğu yoldaşlarıyla en küçük sorunlarına kadar ilgileniyor, onların sorunlarını kendi sorunu ediniyor ve içten bir ilgiyle çözüm yolları arıyordu. Eylem arkadaşlarını eleştirirken de hastayı kurtarmak için hastalığı tedavi etmek ilkesini özenle uyguluyor, aksaklıkları kimseyi kırmadan çözümleme yoluna gidiyordu. Kolektif yaşamaya alabildiğine önem veriyordu ve tasarladığı şeyi ilkin kendisi uyguluyordu. Yoldaşlarına sürekli olarak kendisinin yanlışlarını soruyor, onların eleştirilerine her şeyden fazla değer veriyordu. Bir işte hatalı olduğunu anladığı an, hatasını hemen açık yüreklilikle kabulleniyor ve tekrar etmemesi için öz eleştirisini yapıyordu. Özellikle yoldaşları tarafından eleştirilirken asla küçük burjuvaca bir hırçınlığa kapılmıyordu. Kendisinde var ettiği bu erdemleri çevresine karşı da uyguluyordu. Kimi zaman bir yoldaş küçük burjuvaca davranarak gururunu yenemeyip öz eleştiriden kaçınacak olsa, İbo hiç üstüne varmaz ve fakat garip bir ustalıkla onu hiç incitmeden utandırırdı. Çok yetenekli olmakla birlikte biriyle tartışırken, onu eleştirirken yeteneğini asla kötüye kullanmıyordu. Kişiliğini, düşüncelerini, rüzgarın, taşın ve kitli ilişkilerinin içinde pişirmişti. Aydınlara özgü bilgiçlikten, eylemsiz gevezelikten, kuru ve coşkusuz bağlılıklardan, kararsızlıklardan, hantallıklardan kusarcasına iğreniyordu. Bir dal, bir akarsu gibi doğaldı her şeyi. Özellikle yaşadığı şu son aylar, kişiliğindeki halktan olan erdemleri iyice netleştirmiş ve pekiştirmişti. Kısa zamanda Kürtçeyi de çatpat sökmüştü. Fakat yine de köyleri dolaşırken yanına Kürtçeyi iyi bilen bir yoldaş alıyordu. Yoksul evlerine, kendi eviymiş, sıcaklığıyla yanaşır, seslenir, daha kapı açılırken İbo ile köylüler arasında yakınlık doğardı. Hiç sezdirmeden sorunların siyasi özüne giriyordu. Ve bir daha ömür boyu köylülerin düşüncelerinden silinmeyecek, unutulup gitmeyecek şekilde onları açlıklarına, çıplaklıklarına, yoksulluklarına karşı bilgilendiriyordu. Genellikle erken uyumaya alışkın olan köylüler, İbo evlerinde konuklarıyken uyku denilen şeyi unutuyorlardı. Ata yadigarı bir duygu gelip harlanıyordu sanki işlerinde. Yiğitleniyor, öfkeleniyor, sabırsızlanıyorlardı. Arkadaşlarına eylemde inisiyatif tanımaya ayrı bir özen gösteriyordu. Herhangi bir bölgedeki çalışmaları izlemeye gittiği zaman, eylemlerin doğru ve aksak yanlarını hareketin sıcaklığı içinde tartışıyordu. Pratiğin getireceklerine her zaman bir açık kapı bırakıyor, hesapta olmayan sonuçlardan bir sonraki çalışmaya iyi ve kötü dersler çıkarıyordu. Malatya yöresinde, kitlenin ileri kesimleri içinde kısa zamanda okuma grupları kurdu. Kısa aralıklarla sağa sola gitmekle birlikte yerleşme bölgesi olarak Malatya yöresindeydi. Türkiye'de devrimcilerin ardı ardına öldürüldüğü, işkencelerin alıp başını yürüdüğü bir dönemde binlerce insan düşüncelerinden ötürü yargılanıyordu. Karşı devrim terörü kapı önlerini, yol başlarını tutmuştu. Korku, dönekliği kamçılamış, saflarda yüz yeri edenler görünmeye başlamıştı. Hataların devrimci eleştirisi, kötü sonuçların devrimci yorumu ve sorunların devrimci çözümü yerine sinikliği, dönekliği, teslimiyeti seçenler çeşitli biçimlerde karşı saflarda yer almış, halkın üstüne çöreklenen ağırlığı, sömürünün halkın kanındaki vantuzlarını görmezden geliyorlardı. Üstelik çözülmelerinden de öte, ulu orta her fırsata yanlışları eleştiri adı altında devrimci mücadeleye alçakça bir saldırı kampanyasını da başlatmışlardı. Neye sahip çıkıp neyin eleştirilmesi gerektiğini birbirine karıştırmış ve karşı devrimin mikrofonlarından devrimciliğin en temel erdemlerini sinsice saldırılarına hedef almaktaydılar. Böylece günah çıkarıp af diliyorlardı. Direnenler de vardı, baş eğmeyenler, sonuçları devrimci sabır ve kararlılıkla göğüsleyenler. İbo, sıkı yönetimin işkencehanelerinden baş eğmeden geçen Ömer Aynan'ın gazetelerde çıkan resimlerine bakarken bunları düşünüyordu. Ömer'in bakışlarında düşmeyen şey, İbo'ya sıcak bir selam iletmişti. İşkenceye dayanmanın devrimcilikte ilk koşullarından biri olduğunu söylüyor, Ömer'i göstererek arkadaşlarına bu konuda onu örnek almalarını salık veriyordu. Ömer'in bakışları sıkı yönetim odalarından gelip İbo'nun yüreğinde coşku ve heyecanla buluşmuştu. Onun kararlı ve pürüzsüz anlı, hayatın içinde ses vermiş, yankılanmış ve İbo'nun duygularında şekillenmişti. İbo, dayanıklılığı hayatının her birimine uygulamak istiyordu. İşkencelerin gelmesini beklememek gerekli diyordu yoldaşlarına. Sanki her an uygulanıyormuşçasına yaşayarak bunu daha baştan alt etmeliyiz. Ve yorulmak, dinmek bilmez iradeyi de hayatının her birimine uyguluyordu İbo. Bir gün birkaç yoldaşıyla kendi bölgelerinden bir başka bölgeye geçeceklerdi. 3 kişiydiler. Yamaçtan dağa vurmuşlardı. Yukarılara doğru tırmandıkça doğa kar ve rüzgarlarla kesiyordu önlerini. Dağ gitgide geçilmez oluyordu. Saatler boyu yürüdüler. Zifiri karanlık altında ellerindeki fener kar tipisini ancak 3 adım oyabiliyordu. Uzaktan kurt ulumaları gelmekteydi. Elleri tetikte, dipsiz uçurumlar eşiğinden, yalçın kayalıklar dibinden peş peşe saatlerce tırmandılar. Sonra inişe yöneldiler. Yüzleri buz tutmuştu. Uzun bir inişten sonra uzaktan köy ışıklarını gördüler. Tipiden sıyrılıp köye yöneldiklerinde aynı yamaçlara tırmandıkları yerden geri indiklerini gördüler. Yoldaşları İbo'ya artık gitmemeyi öneriyorlardı. Fakat İbo, son ve kesinlik belirten bir sesle tekrar yola koyulacakları komutunu vermişti. Sabaha karşı tepenin öbür yakasında kendilerini bekleyen yoldaşlarına ulaştılar. İbo, direnmenin ve kararlılığın kazanmak için önemli bir koşul olduğunu söylüyordu. Zorlukları göğüslemenin örneğini bizzat kendisi veriyordu. Sabrı ve direşkenliği İbo'nun aylardır doğanın zorlukları içinde yaşamasıyla birleşince doğa İbo'yu kendisinin bir parçası kılmıştı. Bir gün bir başka bölgeye geçmek üzere yola koyulmuşlardı. Bütün gün engebeli bir arazide yürüdükten sonra geceyi geçirecekleri bir konaklama yeri aramaya başlamışlardı. Dağın kıvrımları arasında küçük bir mağara buldular. Çok dardı ve içine ancak girilebiliyordu. Rüzgar ve yağmurdan korunmaları gerekiyordu. Arkadaşları İbo'ya yeni bir yer aramayı önerdiler. İbo, mağaranın içine girmiş, çalışmaya başlamıştı bile. Sanki rüzgar döne döne suyun içine giriyordu. İbo büyük bir enerji ve zevkle döne döne elindeki aletiyle kayaları kırıyor, mağarayı genişletiyordu. O gece hepsi o mağarada konakladılar. Kaldıkları bölgede kış dağ doruklarından düze inmişti. Mahirgil'in Maltepe cezaevinden kaçmalarından sonra güvenlik kuvvetlerinin bu bölgede de aramaları yoğunlaşmıştı. Antep-Malatya yol kavşakları tutulmuştu. İbo ise hiç istifini bozmadan bu kavşaklardan büyük bir rahatlıkla geçiyordu. Ayağında gıslavet, sırtında eski paltosu, kasketi ve yerel pantolonu ile işi başından aşkın bir köy proleteri görünümündeydi. Birlikte yürüdüğü köylülerden onu ayırt edemiyorlardı. İbo, aramalarda soğukkanlılığını hiçbir zaman yitirmiyordu. Ve zaten çoğu zaman arama noktalarından geçerken hiç dikkat çekmiyordu. Uzun süre Malatya bölgesinde kaldıktan sonra bir gün ayrıldı. Sonra çeşitli bölgelerde dolaştı. Kaldığı yerlerde Malatya'dan tuttuğu notları sistemleştirip Malatya'da sınıfların tahlili konulu bir inceleme hazırladı. Elbette vardır bir diyeceği, bir haberi, bir kaçağa çay sunan Kürt kadınlarının. Dağlar dilsizdir, yalçındır ama gün gelir bir diyeceği olur onların da. Ve dağlar, ıssız tarlalar başladı mı konuşmaya, susmazlar bir daha. Söz artık onlarındır. Ataol Behramoğlu. Ayrılığından bir süre sonra Bora Gözen ile yine Malatya bölgesine döndü. Bora o günlerde ağır hastaydı. Sarılık olmuştu. İbo onu bölgede arkadaşlarına bırakıp Tunceli'ye geçti. Bora iyileşmeye yüz tuttuktan bir süre sonra Malatya'dan ayrılıp Filistin'e gitti. Filistin'de olduğu günlerde bir İsrail baskınında bir grup Türkiye'li devrimciyle birlikte İsrail birliklerince öldürüldü. İbo, Tunceli'de kısa bir süre kalıp çalışma bölgelerinin raporlarını toplayarak İstanbul'a geçti. İstanbul'da bir süre topladığı raporlar üstünde çalıştı. Bir kısmını yazıya dönüştürdü. Eğitim için Filistin'e giden arkadaşlarının Malatya'ya dönmesinden sonra İbo da bölgeye geldi. Artık bölge halkının geniş bir kesimi onu gerçek adıyla değil fakat kişiliğiyle tanıyor ve yürekten seviyordu. Arkadaşlarına sık sık sevgilerin, bağlılıkların kararmaması gerektiğini söylüyordu. Doğa güzellikleri ve insanlar arası ilişkilere karşı katılaşmaya yüz tutabilecek duygularla mücadele ediyordu. Kendinden örnekler veriyor, yaşlı ve yoksul ebesine karşı beslediği sevgiyi, ona duyduğu özlemi, babasına karşı saygısını canlı örneklerle anlatıyordu. İbrahim Kaypakkaya kimliğini yırtıp atmıştı çoktan. Başka bir kimlikle yaşıyordu. Çevresinde çok az yoldaşı onu İbrahim olarak biliyordu. İnsansal ilişkilere bu denli özen gösterişi, köylüler arasında sevilmesinde de önemli bir etkendi. Yardımına koştuğu bu insanlar, zor anlarında da onun yardımına koşuyorlardı. Bir gün sabaha karşı bir köye inmişler ve bir evde konaklayıp dinlenmeye çekilmiş uykuya dalmışlardı. Bir ara çığlıkla uyandılar. Evin kadını Kürtçe, "Avetin Serkund, köy basıldı," diye bağırıyordu. İbo ve iki yoldaşı arka yandan evi terk ettiler. Dağa doğru vurdular. İbo yoldaşlarının ürküntüsünü koşarken adımlarına uyan bir türküyü söyleyerek yatıştırıyor ve onları cesaretlendiriyordu. Her zaman olduğu gibi bu kez de bir tehlikeden en ufak bir korku izi taşımadan çevresine de güç vererek sıyrılmıştı. İşine, halkına olan bağlılığı, davaya olan içten inancı o konuşurken sesinden hemen hissediliyordu. Halk düşmanlarından söz ederken bir yanardağ gibi parlıyor, sevgiden, sevinçten söz ederken uysallaşıyordu. İbo'nun bu özelliği köylüleri çok etkiliyordu. Konuşmalarında ve arayışlarında hiçbir sorun belirsiz olsun istemiyordu. Karanlık kalan her bir noktanın üzerine gidiyor ve açıklığa kavuşturmadan bırakmıyordu. Çalışmalarından arta kalan zamanında küçük defteriyle ya bir köşeye çekiliyor ya bir kayanın üstüne çıkıp oturuyor, not tutuyor, tasarılar kuruyordu. Zaman zaman da kısa kavga şiirleri yazıp arkadaşlarına okuyordu. Bir şiiri şöyleydi bunun. Ölen yoldaşlar için. Siz ki canınızı verdiniz halkımız için, siz ki her şeyinizi verdiniz bu kavga uğruna, göğsümüzde onurla dalgalanan, kavganın bayrağına siz ki al rengini verdiniz, ey ölümsüz halkımız için toprağa düşenlerimiz, ey yüce oğulları halkımızın, gururla ve sabırla dinlenin şimdi, kavganızı sürdürüyor yoldaşlarınız. Mayıs ayı sürmekteydi. Denizgil'in daracığında can verişinin 12. günüydü. İdamlarla ilgili olarak Ankara'dan dalga dalga yayılan haberler gelip İbo'yu da bulmuştu. Deniz, Yusuf, Hüseyin'in son anları İbo'nun göğsünde de yer etmiş, bir garip genişlik, bir garip hüzün ve öfke işlemişti. O günlerde İbo uzun bir süredir hesabını yaptığı bir düşünceyi eyleme dökmenin hazırlığındaydı. Yine böyle bir mevsimde aynı bölgede THK'ya bağlı gençler güvenlik kuvvetleri tarafından çevrilmiş ve çatışmada Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alparslan Özdoğan öldürülmüştü. İBO bu olaydan sonra bölge köylerinde araştırma yapmış ve İnekli köyü yöresinde yaşamış olan bu olayla ilgili olarak köylülerden bilgi toplamıştı. Sonra aklına bir not düşmüştü. Malatya Akçadağ kazası, Kürecik bucağı, Kahyalı köy muhtarı Mustafa Mordeniz diye. İBO, Mustafa Mordeniz'in ihbarcı olduğunu söylüyordu. Uzun bir hazırlık sürecinden sonra bir arkadaşıyla birlikte bölgede pusuya yattı. Muhtarı teslim aldı. Önceden saptadığı bir mağaraya götürdü, sorguya çekti ve daha sonra kurşuna dizdi. İBO, bu olaydan bir süre sonra bölgeyi terk ederek Tunceli'ye geçti. Aynı bölgeye Haydaran Dağı'ndan Ali Haydar Yıldız ve Muzaffer de gelmişti. Orada İBO'yu bulup birlikte Haydaran yaylalarına döndüler. İBO burada Muhtar Mustafa Mordeniz olayıyla ilgili olarak arkadaşlarına şunları anlattı. Faşistler şimdiye kadar ülkemizde 100'e yakın devrimciyi yok etti. Bunların büyük çoğunluğu canlarını kahramanca çarpışarak halkın kurtuluş davasına bağışladılar. Halkımızın zulme karşı yükselen hıncı evlatlarının dökülen kanlarıyla daha da arttı. Bizler yaşadığımız sürece yoldaşlarımızın bütün yurtseverlerin faşizme karşı verdiği cesur ve kararlı mücadeleyi yürütmekle görevliyiz. Bugün faşistlerin amacı halkımızın örgütlü gücünü kan ve ateşle boğmaktır. Faşistler bu amaca ulaşmak için bütün olanaklarını seferber ederler. Halkın sefaletini kullanarak para vaat etmek suretiyle vicdanını ve şerefini parayla satan geri unsurları muhbirciliğe teşvik ederler. Sinan Cemgil'in komutasındaki devrimci grubu bu tip muhbirlerin yardımı ile yok etmek istediler. Fakat bütünü yok edemediler. Onlar Gölbaşı Dağları'nda faşist saldırganlara karşı az bir kuvvetle kahramanca çarpıştılar. Faşistler onların cesetlerini halka gözdağı vermek için soyarak gölbaşının içine getirdiler. Burcu babasını teşhir görevini resimlerle yürüttü. Birkaç gün sonra muhbirlere ve saldırganlara paralar dağıtıldı. Ama faşistlerin ellerindeki silah ters etti. O bölgenin köylüleri başta olmak üzere Türkiye'nin çileli halkı bu cinayeti lanetledi. Ben o bölgede çalıştığım için halkın tepkisini bizzat yakından gördüm. Halk, zalimlerin ve onların politikasına alet olan hainlerin mutlaka cezalandırılmasını istiyordu. Bunun üzerine halkın bu isteğini yerine getirmek için katliama birinci derecede sebep olan ihbarcı muhtarı cezalandırmaya bizzat kendim karar verdim. Mayıs ayı ortalarında halk bizlere ihbarcının bölgede otorite kurmaya çalıştığını, kiralık adamlar bulmaya heveslendiğini ve yeni yeni kirli oyunlar çevirdiğini haber verdi. Buna göre ihbarcı muhtar, inancı için değil, sırf para almak için 3 devrimcinin öldürülmesinde birinci derecede sorumluydu. Özel kini olan köylülerden intikam almak için onları devrimcilerle ilişki kuruyor diye gerçek dışı beyanlarda bulunmak suretiyle ihbar etmek yoluna sapmıştı. Kahvelerde, meydanlarda devrime ve devrim şehitlerine açıkça küfrediyor, bu konuda kendisini ikaz eden köylüleri ise ihbar etmek tehdidiyle korkutuyordu. İBO, Muhtar Mustafa Mordeniz'i saydığı bu nedenlerden ötürü cezalandırdıklarını söylemiş ve olayı bölge halkına aynı şekilde açıkladıklarını anlatmıştı. İBO bir süre Tunceli bölgesinde Haydaran yaylalarında kaldı. Yoldaşlarıyla eğitim çalışması yaptı. Geliştirdiği yeni görüşlerini anlattı. Tartıştı, onların eleştirilerini dinledi, notlar aldı. Aynı günlerde İBO ve arkadaşlarının bu bölgede olduğunu öğrenen güvenlik kuvvetleri, Üsteğmen Fehmi Altınbilek yönetiminde köy köy, dağ taş onları arıyordu. Her yer basılıyor, en ufak işkillenmede her türlü yöntemle sorgulama yapılıyordu. Bu arada köylere yapılan baskınlarda şüpheli olarak birçok insan yakalanıp götürülmüştü. Ailesinden birinin Dersim isyanında isyancılar tarafından öldürüldüğünü söyleyen Üsteğmen Fehmi, özellikle bu bölge halkına hiç de hoş duygular beslemiyordu. Uyguladığı yöntemler nedeniyle bölgede kısa zamanda meşhur olmuştu. Adı insan avını çağrıştırıyordu bölgede. Devrimcilerle ilgili bir iz bulundu mu, iz üstündeki evler hallaç pamuğu gibi atılıyor, karakollar insanla dolup boşalıyordu. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 31.